Ayrım 31.
7. bölüm sözün önemi. Halkın gözlerini açmak için bildirilerden de faydalandık. Asker olduğum sıralarda bir bildiri yayınlamış ve bu bildiride Brest-Litovsk-Versay anlaşmalarını karşılaştırmıştım. Bu bildiri çok sayıda basıldı. Daha sonra aynı bildiriyi partide bastırdı ve bu defa da aynı olumlu sonuç elde edildi. İlk toplantılarımızın göze çarpan hususiyeti masaların üzerinde bildiri, gazete ve broşürlerin bulunuşuydu. Fakat asıl faaliyetimiz söze dayanmaktaydı. Gerçekten büyük hareketler ancak söz tahrik edebilir. Bu hususunda genel psikolojiye ait bir takım sebepleri vardır. Birinci bölümde de anlattığım gibi bütün bir dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların hepsi yazıyla değil sözle meydana getirilmiştir. Bir takım basında bu meseleye dair bir hayli uzun münakaşalar açıldı. Bu fikir pek tabii olarak bizim tilki burjuvalarımızın muhalefetiyle karşılaştı. Fakat bu vaziyetin sebepleri tereddüt içinde olanları ve şüpheli davrananları mahcup etmeye yeter. Aydın burjuva tabakasının bu fikir ve görüşlerimize katılmaması sadece halkın üzerinde söz ile etki oluşturmadığından ve bu hususta bir yeteneğe sahip bulunamadığından ileri gelmektedir. Çünkü bu burjuvalar hakikaten sözün propaganda konusunda olan tesirinden vazgeçmişler ve daima kalem kağıt ile faaliyet göstermeye kendilerini vermişlerdir. Böyle bir alışkanlık bugünkü burjuva sınıfının ortaya çıkan özelliklerini meydana getirmiştir. Bu hal topluluklar üzerinde etki yaratmak ve toplulukları nüfuz altına alabilmek için gerekli olan psikolojik içgüdünün yok olmasına sebep teşkil eder. Bir konuşmacı konuşurken topluluğun içinden bir takım ihtar, itiraz ve düzeltmelerle karşılaşır. Konuşmacı dinleyicilerinin yüzlerine bakarak onların kendini ne dereceye kadar takip edeceklerini ve anlayabileceklerini tespit edebilir. Konuşmacı sözlerinin meydana getirdiği intibanın ve meydana getirdiği etkinin kendisini amacına ulaştırıp ulaştırmayacağını da ölçebilir. Halbuki bir yazar okuyucularını hiç tanımaz. Demek oluyor ki bir yazar hiçbir zaman canlı bir dinleyici topluluğuna ve gözünün önündeki bir kalabalığın duygu ve kararlarına göre kendine bir yol ve yön tayin etmek imkanına sahip değildir. Yazar açıklamalarına daha açık bir şekil vermek zorundadır. Bundan dolayı bir dereceye kadar psikolojik yolla etkileme avantajından mahrum kalır. Kitle halindeki insan tembeldir. Körü körüne hesaplandığı fikir ve kanaatlere uymayan ve kendisinin beklediğini getirmeyen yazıları pek tabii anlamaz ve anlamak da istemez. Zaten bir fikre katılan ve o fikri savunan bir yazıyı o fikre inanmış kimselerin okumaları daha çok ihtimal içindedir. Ama bir bildirinin ya da duvar ilanının ihtiva ettiği fikirlere karşı olanlar tarafından okunmaları ihtimali daha çoktur. Çünkü bildiri ve duvar ilanları kısadır. Böylece bir karşıt fikirli kimsenin geçici dikkatini çekebilir. Resim bu hususta daha çok başarı sağlar. Çünkü biraz tembel olan insanlar resim karşısında akıllarını kullanmak gereğini duymazlar ve buna ihtiyaçları olmaz. Resme bakmaları bu gibi kimselere yeter. Bunlar olsa olsa kısa yazıları okurlar. Biraz uzun olan bir makaleyi okumak yerine resimle yapılan bir ispatı takip eden sayıları daha çoktur. Bir resim insana çok kısa bir zaman içinde öyle bir delil ve ispat ortaya koyar ki bu sonucu bir yazıdan ancak yorucu bir düşünme sonunda elde edebiliriz. Bir broşürün kimin eline geçeceği belli değildir fakat bir gazete yazısının o gazetenin fikirlerini benimsemiş olan çevrelerde okunacağı aşikardır. Büyük bir topluluklara hitap edecek olan kitap önce aydın tabakalara ait bir eserden tamamen başka bir tarz ve seviyede etki meydana getirmeye çalışmalıdır. Ancak böyle bir anlayış sayesinde yazı söze yaklaşabilir. Konuşmacı kitap gibi aynı konuyla meşgul olabilir. Konuşmacı eğer iyi bir konuşmacı ise hiçbir zaman aynı planı ve aynı konuyu aynı şekilde tetkik etmeyecek ve açıklayamayacaktır. O şekildeki sözlerin eğer dinleyicilerin doğrudan doğruya kalplerine sokulması gerekirse konuşmacı bir içgüdüyle daima bu sözleri bulacaktır. Eğer küçücük bir hata işlese bile canlı düzelti gözlerinin önünde olacaktır. Bir konuşmacı dinleyicilerinin yüzlerinden sözlerini anlayıp anlamadıklarını, genel açıklamalarını takip edip edemediklerini, haklı olduğuna dair dinleyenlere ne dereceye kadar bir fikir verebileceğini her an tespit edebilir. Eğer konuşmacı sözlerinin anlaşılmadığını tespit edecek olursa o kadar sıradan ve o kadar basit bir şekilde amacını izah edecektir ki sonuçta dinleyenlerin en aptalı bile konuşmacının sözlerini kavrayabilecektir. Konuşmacı dinleyicilerinin kendisini takip edemediklerini teşhis edecek olursa izahatını o kadar ağır ve yavaş bir şekilde tertipleyecektir ki kalabalığın içindeki en zayıflar bile konuşmacının ağzından çıkan bütün kelimeleri ve o kelimelerin ne ifade ettiğini kavrayacaklardır. Yine konuşmacı söylediklerinin dinleyiciler tarafından doğru olduğuna inanılmadığını görecek olursa sözlerini tekrar edecek ve daima iddialarını yeni örnek ve delil destekleyecektir. Konuşmacı dinleyicilerinin kalplerinde varlığını sezdiği itirazları daha onlar ortaya koymadan kendisi meydana çıkartacak bu itirazlarla öylesine savaşacak ve onları çürütecek ki en sonunda en karşıt grup dahi konuşmacının delil ve sağlam kararları karşısına teslim olacaktır. İnsanlar da akıl üzerine değil de büyük bir kısmı itibariyle bilinç dışı kalmış ve yalnız duygu içinde kök salmış bir takım kanaatlerin galip gelme meselesi söz konusudur. İçgüdüye dayanan bu antipati engelini, bu itizaz haline gelmiş kini ve bu düşmanca istidadı yok etmek kusurlu veya hatalı bir ilmi fikir ve görüşü düzeltmekten çok daha zordur. Yanlış düşünce ve bilgi eksikliği sayesinde ortaya çıkarsa bu yanlış düşünce ve bilgiyi bir kenara itmek gayet kolaydır. Fakat duyguların karşı koyuşuna göre bu şekilde karşı gelmeye imkan yoktur. İşte sadece bu esrarlı kuvvetlere başvurmayla bir etki yaratılabilir. Buna da bir yazarın gücü yetmez. Bu iddiamızın açık ve kuvvetli delili burjuva basınıdır. Bugün çok usaca hazırlanan ve ülke çapında milyonlarca satan burjuva gazeteleri, millet üzerinde hiçbir zaman büyük toplulukların bu burjuva sınıfına karşı muhalif ve amansız bir düşman kesimlerini önleyememiştir. Bütün bu gazete furyası ve her yıl aydın burjuvaların meydana getirdikleri kitaplar, milyonlarca halkın üzerinde yağlı bir meşinden kayan su gibi akıp gitmektedir. Bu durumu ancak iki şekilde izah edebiliriz. Birincisi içerik, burjuva sınıfının meydana getirdiği bu eserler içerik bakımından önemli değildir. İkinci içerik ise toplulukların kalbine sadece yazıyla girmek imkansızdır. Bizim bu iddiamıza Marksizmin edebiyatını ve bilhassa Karl Marx'ın en büyük eserinin yaptığı etkiyi karşı tez olarak çıkartmasınlar. Yalnız bir dava uğrunda hiçbir vakit bu kadar basit bir delil ileri sürülmemiştir. Marksizmi etki ve nüfuzu sağlayan şey hiç de Yahudi düşüncesinin gayretlerinin yazıyla ifade edilen ürünü değildir. Tam aksine yıllar boyunca işçi kitlesini eline geçirmiş ve avucunun içine almış olan o şifahi propaganda dalgasıdır. Marksizmin kucağına düşmüş olan 100.000 Alman işçisinden 100 tanesi yoktur ki Karl Marx'ın bir eserini okumuş olsun. Karl Marx'ın eseri proleterler tarafından okunmamıştır. Aydınlar ve Yahudiler ise bu eseri 1000 kez okumuş ve incelemişlerdir. Aslında bu eser büyük topluluklar için kaleme alınmamıştır. Bu eser yalnızca dünyayı işgal etmek niyetinde olan Yahudi makinesini idare eden ekip için yazılmıştır. Daha sonra başka bir yakıt ile, yani basın ile de bu makineyi ısıttılar. Keza Marksist basını burjuva basınından ayıran şey, Marksist basının olan propagandacıları yazı yazarken burjuva basın içinde bu sınıfın propagandasını yazarların yapmasıdır. Yazı odasını hemen daima bir konuyu iyice inceledikten sonra giren ve adı sanı bilinmeyen sosyalist yazar, hitap ettiği kitleyi herkesten iyi bilir ve iyi tanır. Diğer taraftan yazı odasından çıkıp büyük toplulukların içine giren burjuva yazar ise bu topluluğun kokusunu duyunca hastalanıverir. Marksizme milyonlarca işçiyi çeken şey yorulmak bilmeyen on binlerce tarihçinin gerçekten fevkalede propagandası olmuştur. Bu propagandacılar sigara dumanıyla dolu pis havalı işçi salonlarında masaların üzerine çıkıp kendi fikirlerini halkın kafasına çekiçle çivi çakar gibi sokmuşlardır. Netice Marksistler insan malzemesi hakkında tam bir bilgiye sahip oldular. Toplumun kalesini saldırarak ele geçirmek için gerekli olan silahları bu sayede elde edebildiler. Sonra büyük gösteriler yapıp yüzlerce insanı alaylar halinde büyük caddelerden geçirip aciz insanlara birer solucan olmakla beraber büyük bir canavarın da üyeleri oldukları hissini verdiler. Bu canavarın ateş saçan nefesi nefret ettikleri burjuva sınıfını bir gün tutuşturacak ve proletarya diktatörlüğü günün birinde nihai zaferinin şenliklerini yapacaktı. Bu propaganda bilahare bir sosyalist basını avlamak için hazırlanmış insanları meydana getiriyordu. Burjuva tarafının profesörleri, düşünürleri, fikir adamları ve birçok yazarlar bazen söz söylerken Marksist basında yazı yazanlar tamamen hatiplerdi. Bu meselede yalanın diyalektik maharetiyle ve uysallığı sayesinde etki meydana getiren Yahudi ise bir yazar sıfatıyla fakat hakikatte yazardan çok propagandacı bir hatip olarak kalacak. İşte bundan dolayı burjuva basınının büyük bir kısmının Yahudileşmiş olması ve bunun sonucu olarak toplulukların üzerinde hiçbir çıkarı olmaması durumu göz önüne alınırsa, milletimizin en kalabalık sınıflarının fikir ve kararları üzerinde hiçbir nüfuz ve etkisinin olmadığı görülecektir. Hassas sinirlere sahip bir hatip, yanlış fikirleri yıkmanın ve yerine olumlu olanları getirmenin ne kadar zor olduğunu ve bu yolda başarının imkansız şartlara bağlı bulunduğunu, konferansın verildiği saatin sonuç üzerinde kesin bir etki yapmasıyla ölçebilir. Aynı konuyu içeren konferans, aynı kişi tarafından verildiği halde dini İçler üzerinde sabah başka, öğlenden sonra başka, saat 3'te ve gece başka anlayışlar meydana getirir. Ben acemi olduğum sıralarda toplantılarımı sabah yapıyordum. Alman topraklarının zulüm ve adaletsizliğe uğramasına karşı protesto mahiyetinde Münih'te Kindkiller birahanesinde düzenlediğim toplantının kalabalık olması için bir pazar gününün sabahını seçmiştim. Bu birahane Münih'in en büyük salonlarından biriydi. Sonuç umut kırıcı oldu. Fakat bu olaydan aldığım ders büyüktü. Salon dolmadı zannedilmesin. Koca salon doluydu. Fakat dinleyiciler buz gibi soğuktular. Bir dinleyici olsun bana ve fikirlerimi ısın. Ben konuşmacı olarak dinleyicilerimle bir bağ kuramadığım için çok mutsuz oldum. Belki her zamankinden daha fazla konuştum fakat alınan sonuç sıfırdı. Toplantıyı küskün bir halde terk ettim. Sonraları yaptığım tecrübelerden hep aynı sonuçları aldım. Bana hiç kimse şaşmamalı. Bir tiyatroya gidip bir piyesi saat 3'te ve yine aynı piyesi aynı aktörlerden saat 8'de seyredin. Aradaki anlayış sizi hayrette bırakacaktır. İnce ihtisas sahibi, kabiliyetli ve hassas bir kimse derhal anlayacaktır ki öğlenden sonra oynanan oyun gece oynanan oyundan çok daha az etki meydana getirmektedir. Belki şöyle bir iddia ortaya atılabilir. Aktör öğleden sonraki oyunda akşama oranla daha az bir gayret gösteriyor. Bu iddiaya vereceğimiz cevap şudur. Öğleden sonra oynatılan bir film gece oynatılan aynı filmden daha farklı olamaz. Yer gibi saatte dinleyiciler üzerinde büyük etki meydana getirir. İnsanların iradelerinin zayıfladığı söz konusu edilmektedir. Toplantılarımız takibe gelen kafaları birbirine zıt ve batıl fikirlerle dolu kimseleri kendi tarafınıza çekmek söz konusu olduğu zaman bilhassa bu meseleyle karşılaşılır. Sabahleyin hatta bütün gün boyunca insanlar iradelerinin yenilenmesine ve yabancı bir fikir telkin etmek yolundaki teşebbüslere büyük bir enerjiyle karşı koyarlar. Fakat akşam üzeri bu irade daha güçlü bir iradenin hakim kuvvetine kolayca yenilir. Hakikatte bu toplantıların hepsi iki zıt kuvvet arasındaki bir mücadeleden ibarettir. Güçlü hitabet kabiliyeti olan bir kimse henüz iradesine tamamen sahip bir halde bulunan kimselerden ziyade direniş kuvvetleri doğal bir şekilde zayıflamış olan kimselere yeni bir fikir aşılamakta daha kolay başarılı olur. Aynı gaye Katolik Kilisesi'nin yapay bir şekilde yapılmış esrarlı yarı aydınlığı içinde yanmış mumlar ve buhur kokularıyla da elde edilir. Konuşmacı doğru yola getirmek istediği karşıtlarıyla olan mücadelesinde propagandanın psikolojik şartları hakkında yavaş yavaş fakat fevkalade bir anlayış yeteneği elde eder. Bu kazanç ise yazarda hemen hemen hiç yoktur. Bu sebepten dolayı yazarlar sınırlı bir etki yapar ve esasen var olan fikir ve kanaatleri takviye etmekten ve derinleştirmekten başka bir işe yaramaz. Tarihin büyük hareketlerinden bir tanesi dahi yazıyla meydana getirilmemiştir. Yazılar o hareketlere refakat etmekten başka bir işe yaramamıştır. Fransız ihtilali halkı tahrik eden bütün bir kıtayı dolduran o müthiş patlama meydana gelinceye kadar acı çeken büyük çaptaki demagoglar tarafından yönlendirilip idare edilen bir sürü tahrikçileri bulmamış olsaydı felsefi görüşlerin içinden bir türlü sıyrılıp hareket haline gelemezdi. Bunun gibi Rusya'daki komünist ihtilali de Lenin'in kaleme aldığı yazılardan değil, büyük küçük ve hadsiz hesapsız bir sürü komünizm hayranının yaptığı kin dolu konuşmalardan yani sözle yapılan propaganda sonunda çıkmıştır. Okuma yazma bilmeyen Rus halkı Karl Marx'ı okuyarak komünist olamazdı. Rus halkı komünist olup ihtilal yapmışsa bunu aynı fikre hizmet eden binlerce tahrikçinin kendisine cennet, saadet vaat etmiş olmalarından dolayı icra etmiştir. Bu her zaman bu şekilde olmuştur, daima aynı şekilde olacaktır. Aktif ruhtan mahrum olan Alman fikir adamları bir yazarın mutlaka bir konuşmacıdan çok daha zeka ve dirayete sahip olduğunu iddia etmektedir. Diğer taraftan bu iddiaya karşı Nasyonalist gazetenin bir makalesi gayet güzel bir örnek ortaya koymaktadır. Bu gazete büyük bir şöhrete sahip bir konuşmacının konuştuklarının gazeteden okunduğunda çoğu zaman büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdiğini yazmaktadır. Bunlar bana savaş sırasında elime geçen bir eleştiriyi hatırlatmaktadır. Eleştiride o sırada İngilizlerin bakanı olan Lloyd George'un nutuklarının ahlaki ve ilmi bakımdan adi ve sıradan sözlerden ibaret olduğu sonucuna varılıyordu. Daha sonra bu nutuklardan bir kısmını broşür halinde elime geçirdiğim ve okuduğum zaman Alman yazarlarının bu psikoloji şaheserlerinin ve nutuklarının toplulukların ruhunda yaptığı etki sanatı karşısında ne derece anlayışsız ve cahil kaldıklarını görerek saatlerce katıla katıla güldüm. Bu kimseler bu nutuklar hakkında kendi bezgin iradelerinde yaptıkları etkiye göre değer biçmektedirler. Halbuki İngiliz bakan konuşmalarını sırf dinleyiciler üzerinde ve daha açık bir ifadeyle aşağı tabakalardan olan bütün İngilizler üzerinde azami bir etki yaratması maksadıyla hazırlamıştı. Bu açıdan bakılırsa İngiliz bakanının nutukları birer şaheserdi. Çünkü bakan halkın alt tabakalarına kadar inebilmişti. Bundan dolayı bu nutukların etkileri çok büyük olmuştu. Bir Batman Holweg'in saptamaları ile bu İngiliz bakanının nutukları karşılaştırılsın. Belki bu karşılaştırma sonunda onun nutuklarının daha ince olduğu görülür. Fakat gerçekten bu adam hiç tanımadığım milletine hitap etmekten de yoksun bulunuyordu. Lloyd George ise dehası sayesinde Batman Holweg'e eşit olmak değil, bizimkinden bin defa daha üstün olduğunu nutuklarında milletinin kalbini açacak şekilde ve ifadeyi vermekle ispat etmiştir. Bu İngiliz bakanının büyük yetenek ve gücünü ispat eden şey, basit dili ifadesinin basit şekli, sade ve anlaşılması kolay olan örnekleriydi. Çünkü bir devlet adamı milletine verdiği nutkun değerini bir profesörün üzerinde yaratacağı etkiyle değil, bizzat milletin üzerinde yapacağı etkiyle ölçmelidir. İşte bir hatibin dehasının ölçüsünü yalnız bu ölçü sağlar. Kısa bir süre önce hiçlikten sivrilip çıkmış olan ve bugün milletimizin bütün iç ve dış düşmanları tarafından zulüm ve baskı altında tutulmaya layık görülen genç hareketimizin hayret verici gelişmesi bu fikir anlayışımızdan ve onu uygulayışımızdan ileri gelmektedir. Bir hareket için parti edebiyatı ne kadar değerli olursa olsun, bu hareketin gayesi daima büyük ve küçük liderlerin eğitimini tamamlamak ve değiştirilemez hale sokmaktan başka, değişik zihniyete sahip toplulukların kazanılması olacaktır. İnancı katı bir sosyal demokrat ya da fanatik bir komünist, nasyonalist bir broşür veya nasyonalist bir kitabı satın almaya tenezzül etmeyecektir. Hele bunlar bizim felsefemize bir göz atmak yahut kendi fikirlerini nasıl eleştireceğimizi anlamak için bizim yayınlarımızı asla okumayacaklardır. Bunlar parti damgasını taşımayan bir gazeteyi dahi çok ender olarak okurlar. Aslında okumanın çok az bir faydası olur çünkü yalnız bir gazetenin içeriğinin etkisi küçük ve dağınıktır. Bundan dolayı gazetelerden okuyucular üzerinde bir etki uyandırması beklenemez. Hele para söz konusu olursa bir kimsenin bilgi elde etmek için rakip bir gazeteye abone olması düşünülemez. Bu hareketi ancak 10 binde bir kişi yapar. Esasen bir hareketi benimsemiş olan bir kimse parti Partisi'nin organı olan gazeteyi o parti hakkında günlük haberleri öğrenmek amacıyla alır ve okur. Büyük bir gösteriye katılmak yalnız tarafsız kişiyi takviye ile kalmaz, birliği de meydana getirir, bir topluluk, bir birlik ruhu yaratır. Yeni bir doktrinin ilk temsilcisi sıfatıyla ilk girişimlerde büyük zorluklar hisseden kimse, acele bir yardıma ihtiyaç duyar ve büyük bir topluluğun üyesi olmak ister. Bu topluluğa katılma hissini o şahsın ilk defa olarak kendisini de katıldığı halk topluluklarından alır. Bu gibi kimse kendisini içinde küçük hissettiği fabrikasından çıkıp ilk kez olarak bir topluluğa girdiği ve aynı inanca sahip binlerce kişiyle etrafının çevrili olduğunu gördüğü zaman ve ilk defa olarak içindeki eski düşünce kararlarının doğruluğu üzerinde kalbinde bir şüphe belirdiği an, topluluklar üzerinde telkin adını verdiğimiz o harika etki alanına girmiş olur. Binlerce insanın iradesi, emelleri ve kuvveti her birinin içinde toplanır kalır. Şüphe ve kararsızlık içinde olan bir kişi böyle bir toplantıya girdiği an, o toplantıyı bambaşka bir şekilde terk eder. Artık o kişi o topluluğun üyesi olmuştur. Nasyonal Sosyalist Hareket bu ayrıntıyı hiçbir zaman unutmamalıdır. Özellikle her şeyi bildiğini zanneden burjuva sınıfının nüfuz ve etkisi altına girilmemelidir. Gerçekten bu burjuvalar çok kurnaz olup her şeyi bilir ve anlarlar. Yalnız onlarda eksik olan şey Alman milletinin Marksizmin kucağına atılmasına engel olmanın yolunu bilmemeleridir. Bu hususta gayet sefil ve acınacak bir şekilde aciz kalırlar. Kendileri hakkında kapıldıkları fikir onların gururlarının ifadesinden başka bir şey değildir. Halbuki bir atasözüne göre gurur ve aptallık aynı ağacın yemişleridir. Eğer bugün burjuva sınıfının mensupları söze çok az değer veriyorlarsa, bunun nedeni Allah'a şükür ki şahsi ezeyanlarının ne kadar etkisiz ve aciz kaldığını gördükleri içindir. 8. Bölüm Marksizme Karşı Mücadele. 3 yıl 1919'dan 1921 yılına kadar burjuva partilerinin toplantılarına devam ettim. Takip ettiğim bu toplantılar benim üzerimde gençliğimde içtiğim bir kaşık balık yağının yaptığı etkiyi meydana getirdi. Tıpkı bir kaşık balık yağını yutmak gibi bir şey, belki pek iyi bir şey, fakat tadı çok korkunç. Eğer milletimizi kurtarmak istiyorsak milletimizin elini kolunu bağlayıp bu burjuva partilerinin toplantılarına götürmek ve dışarı kaçmaması için salonun kapısının kapalı tutmak gerekir. Belki bu takdirde 1-200 yıl sonra bir başarı kazanılabilir. Fakat hemen şunu itiraf edeyim ki o zaman hayatım benim için bir değeri kalmayacak ve belki de Alman olmamayı tercih edeceğim. Ama ne var ki Allah'a şükürler olsun, sağlam ve ahlakı henüz bozulmamış olan halkımızın bu burjuva toplantılarından şeytanın kutsal sudan kaçması gibi nefret etmesi beni teselli etmektedir. Burjuva düşüncesini ve bu düşüncelerin hayranlarını yakından tanıdım. Artık bu pis burjuvaların neden hitabetin değerini anlamadıklarına şaşmıyorum. Bu 3 yıl içinde Nasyonel Almanların Alman Halk Partisi'nin, Bavyera Halk Partisi'nin ve Bavyera Merkez Partisi'nin hemen hemen bütün toplantılarını takip ettim. İşte bu toplantılarda teşhis ettiğim durum şuydu. Toplantılara katılanlar aynı ve bilinen kimselerdi. Yani toplantılara gelenlerin büyük bir çoğunluğu aslında partinin üyeleriydiler. Hiçbir disiplin izine rastlanmayan bu toplantılardaki genel hava, gelişmelerin oluşturduğu biriktirmelerden çok kağıt oyalanan bir kahvehanenin dumanlı pis havasına benziyordu. Diğer taraftan konferansı veren hatip de bu ağır havanın bozulmaması için elinden geleni yapıyordu. Konferans verenler bağırıyorlardı, nutuklarını yüksek sesle yapıyorlardı. Fakat aslında yaptıkları iş nutuklarını okumaktan ibaretti. Bu nutuklar bir gazete usulüyle veya ilmi bir yazı şeklinde kaleme alınmıştı. Nedense güçlü ifadelere rastlanmıyordu. Ara sıra ustaca fakat faydasız nutuklar verildiği de oluyordu. Bu nutuklar parti idari heyetlerine dahil olan topluluğun lütufkar gülüşmelerine hedef oluyordu. Kahkahayla gülmüyorlardı. Bu onlar için münasebetsizlik olurdu. Gizlice kibar bir şekilde gülücükler yapıyorlardı. Ah bu idari heyetleri. Bir gün Münih'te bir toplantıya tanık oldum. Leipzig Savaşı'nın yıldönümü dolayısıyla bir miting yapılıyordu. Daha önceden hazırlanan nutuk bir üniversitenin profesörü tarafından okundu. İdari heyeti en iyi mevkide hazır bulunuyordu. 3 kişiydiler. Sağ ve soldakiler gözlüklü, ortada duran ise gözlüksüzdü. Üçü de redingot giymişti. Bu durumlara insanda idam kararını vermiş bir mahkeme heyetinin veyahut tantanalı bir vaftiz merasimine katılanların imajını uyandırıyordu. Güzel sayılabilecek sözle nutuk oldukça kötü bir etki meydana getirdi. Daha 45 dakika dolmadan mitinge katılanların hepsi hipnoz edilmiş gibi bir uykuya daldı. Mitinge de bir sessizlik hakim olmuştu. Bu sessizliği sadece dışarı çıkan bir kimse senin ayak gürültüsü ve dinleyicilerin gittikçe çoğalan esnemeleri bozuyordu. Toplantıda belki merak ederek, belki de delege olarak hazır bulunan 3 işçi, ara sıra saklayamadıkları alaylı gülümsemelerle bakışıp duruyorlardı. Bu 3 kişi nihayet birbirini dirsekleriyle dürterek sessizce toplantıyı terk etti. Dikkatimi çeken tarafları toplantıyı ne pahasına olursa olsun ihlal etmek istemedikleri oldu. Hakikaten böyle bir yerde tartışmaya girmenin hiçbir yararı yoktu. Nihayet sesi gittikçe kısılan profesör toplantıyı bitirdi. Toplantının başkanı olan gözlüksüz kişi ayağa kalkarak adeta öter gibi profesörün gayet güzel bir şekilde konferans verdiğini söyleyerek toplantıya katılan herkese minnettarlığını belirtti. Ona göre konferans münakaşaya yer bırakmayacak şekilde geçmişti. Dolayısıyla herhangi bir görüşün tartışılması değerli zamanlarının kutsallığını zedelemiş olacaktı. Bundan dolayı bütün dinleyicilerin hislerine tercüman olacak bir tartışmaya ulaşmaktan çekiniyordu. Toplantıyı kapatarak hep birazdan biz hepimiz bir vücut olmuş kardeş milletiz marşını söylemeyi teklif etti. En sonunda başkan Alman marşını söylemek teklifinde bulundu. Bu marş da söylendi. Bana ikinci marş söylenirken seslerin eksilmiş olduğu kanaati geldi. Yalnız marşın tekrar kar bölümlerinde sesler çoğalıyor ve yükseliyordu. Demek ki herkes marşın güftesini tam olarak bilmiyordu. Toplantı dağıldı, daha doğrusu herkes mümkün olduğu kadar çabuk dışarı çıkmak için kapılara hücum etti. Bunların bir kısmı dışarıda bira içecek, bir kısmı kahve içecekti ve bir kısmı da serbestçe temiz havaya kavuşmaktan memnun kalacaktı. Ben üçüncü kısma dahil olanlardandım. Serbest havaya kavuşmak istiyordum. Acaba yüz binlerce Prusyalı ve Almanın kahramanca mücadelesi bu gibi toplantılarla mı kutlanacaktı? Böyle mitinglerin canı cehenneme. Hiç şüphe yok ki hükümet bir hali hoş karşılar ve beğenir. Çünkü bu barışsever bir toplantıdır. Burada bir bakan için güven ve emniyet bakımından endişe duyulacak hiçbir durum yoktur. Şevk ve heyecan hiçbir zaman burjuva adabına tecavüz etmeyecek ve idari sınırları hiçbir zaman aşmayacaktır. Toplantıya gelenler toplantıdan sonra kendilerini bir birahane veya kahvehaneye atacak, şevk ve heyecan içinde durup durup sokaklarda dolaşarak Almanya çok yaşasın diye bağırmayacak ve böylece dinlenmeye ihtiyacı olan güvenlik güçlerinin de canının sıkılmasından endişe edilmeyecektir. İşte bundan dolayı bu halkın durumundan ve davranışlarından memnuniyet duyabilirler. Biz nasyonal sosyalistlerin yaptıkları mitingler ise tam aksine sakin geçen toplantılardan değildi. Onlarınkiyle bizim yaptığımız toplantılarda iki heyet anlayışının dalgaları çarpışıyordu. Toplantılarımız hiçbir zaman milli şarkıların tatsız terennümleriyle değil, bilakis ırkçı ve milli ihtirasların tepkili bir şekilde infilak etmesiyle sona eriyordu. Daha işin başından itibaren toplantılarımızda kesin bir disiplin kurduk. İdare heyetine mutlak bir otorite sağlamak gereğini idrak ettik. Keza bizim verdiğimiz nutuklar burjuva konferanslarındaki basit konuşmaların gevezelikleri şeklinde değildi. Toplantılarımızda söylenen sözler fikir ve kanaatle konu ve şekil itibariyle rakiplerimizin karşılık vermesine davet edecek mahiyetteydiler. Toplantılarımıza birçok rakiplerimiz katıldılar. Bazı kere toplantılarımıza karşıtlarımız yoğun bir kalabalık halinde katılıyorlardı. Bu kalabalık birkaç demagogu da arasına almayı ihmal etmiyordu. Yüzlerinden daima şu ifade okunuyordu: bugün sizlerle kozlarımızı paylaşacağız. Komünist Partisi mensubu dostlarımız çoğu kez karşımıza gerçek bir müfreze haline geldiler. Her gelişlerinde bunlara her tarafı parçalamak ve bu işe artık bir son vermek yolunda talimat veriliyordu. Birçok kereler bu talimatın uygulanmasına kıl payı kaldı. İşte bu sıralarda bizim idari heyetimizin sonsuz enerjisi ve kendi güvenlik teşkilatımızın sert mücadele yeteneği alçak rakiplerimizin arzu ve düşüncelerine set çekti. Bizlere karşı galeyana gelmeleri için birçok sebep vardı. Bizim duvar ilanlarımızın kırmızı rengi onları toplantılarımıza çekiyordu. Komünistlerin kızıl renklerden istifade ettiğimiz zaman burjuvalar dehşet içinde kaldılar ve bu davranışımızı oldukça şüpheli bir şey olarak kabul ettiler. Nasyonal Almanlar bizlerin esas olarak bir çeşit Marksizmin müdafaa ettiğimizi, çekirdek halinde birer sosyalist olduğumuzu yayıyorlardı. Çünkü bu kalın kafalılar bugüne kadar gerçek nasyonal sosyalizm ile Marksizmin arasındaki büyük farkı anlayamamışlardı. Rakiplerimiz toplantılarımızda baylar ve bayanlara hitap etmeyip sadece vatandaşımıza hitapta bulunmamızı ve birbirimize bir parti arkadaşı gibi davrandığımızı görünce bizi Marksist zannettiler. Bizler çoğu zaman tavşan postuna girmiş bu ahmak burjuvaların paniğe kapılışlarına kahkahalarla gülüyorduk. Bu rakiplerimizin bizim kaynak,